ahşaptan betona, mecidiyeden jetona. Alameti kerametinden menkul kent hikayeleri.
Hazırlayan ve sunan Pınar Erkan.
Efendim merhabalar, bir haftalık aradan sonra yine birlikteyiz. 95.0 frekanslı açık radyoda ahşaptan betona, mecidiyeden jetona. Tam şu anda başlamış bulunmakta. Anlatıcınız ben Pınar Erkan. Elektronik posta adresim pinarerkan@yahoo.co.uk. Bakalım bugün programımızda ne var? Şimdi Ramazan geçti, bayram da geçti ama birazcık daha yemeklerden Ramazan'da geçen hafta öyle bir paylaşım yapmıştım. Fakirler zenginlerin evinde yemek yiyebiliyorlar, akşamları iftar açabiliyorlar diye. Oradan devam etmek istiyorum. Priscilla Mary Işın çok güzel toparlamış. Ana kaynağım o. Yabancı gezginlerin anlattıkları programın içeriğinde olacak bugün. Bir kere yabancıların en çok şaşırdığı şeylerden bir tanesi Anadolu üzerinden yolculuk yaparken yemek yediklerinde eğer oradan yoksul birisi geçerse diyor ki bizim yapmadığımız bir şey yapıyor Anadolu insanı. O fakiri yemeğe davet ediyorlar. Yine 16. yüzyılda tarihçi Mustafa Ali görgü kuralları üzerine bir kitap yazmış. Zengin bir adamın aşçı başısının ya da kilerci başısının efendisinin izni olmasa bile kapıya gelen yoksullara yiyecek vermesinin hiç problem olmayacağını, bunun küçümsemeden ve kaba davranmadan yapılması gerektiğinin de çok üzerinde durulduğunu söylüyor. Ha bu arada söylemek istiyorum ki et yemek olarak etten bahsedeceğim bugün. Dolayısıyla bu konularda hassasiyeti olan dinleyiciler belki hayvan etinin yemek olarak yendiğini 16. 17. 18. 19. yüzyıllarda dinlemek, duymak istemiyorlarsa eğer belki ona göre bu programı geçebilirler. Çünkü etten söz edeceğim biraz sonra. Bir de yine hamile kadınların da yolda giderken hediyelik meyve ya da şekerleme taşıyan varsa eğer genellikle o hamile kadınlara ikramda bulunulmasına da hayret ettiklerini görüyoruz. Bir sofra açıksa herkes yemeğe davet ediliyor. Eğer davet edilmezse terbiye almamış gözüyle bakılırmış. Gene gezginlerden bir tanesi diyor ki neticede yemekte çok sayıda misafir olabiliyor. Osjanyan, acaba doğru mu okuyorum? Herkesin aynı sofraya nasıl oturtulduğunu da anlatmış. Sofralar her zaman arkadaşlarına açık olduğu için resmi durumlar hariç yemekli davet verilmez. Çünkü misafirperverlik doğunun ayırt edici özelliklerinden biri. Ve Kur'an tarafından da buyurulduğu için kimse dışlanmaz. Hazır bulunanların sayısı rahat oturmaya imkan tanımayacak kadar çok olduğunda birbirlerine yaslanıyorlarmış gibi üst üste konulmuş kaşıklar şeklinde yan dururlar diyor. Ne yapıp edip konukları masalara oturtuyorlarmış yani. Bir de bunlar tabii işte insanoğlunun o ruh hali her yerde işin içine giriyor. Paşaların Ramazan'da konaklarına iftar için gelenlerin sayısından yakındığı da çok rastlanan bir şey. Aslında alttan alta övünmenin bir yolu. 19. yüzyılda protokol müdüriyeti gazetelere ilan vermiş. Rütbe ve memuriyet sahibi olanların vekil konaklarındaki iftarlara davetsiz gitmemelerini, yalnızca medrese öğrencilerinin ve dervişlerin katılmalarının uygun olduğunu söyleyerek o pahalı geleneği frenlemeye çalışmışlar ama çok da fazla işe yaramamış belli ki. Sadece İstanbul'da değil kırsal alanlarda da böyle bir gelenek var. Hele üstüne üstlük yani hele diyorum da yani hatta demem lazım daha bile çok. Anadolu'da herhangi bir yere gittiğiniz zaman muhakkak bir de köy odası ya da misafir odası denen gezginlerin kalabildiği, geçmiş yüzyıllarda da aynı zamanda köyün erkekleri için buluşma yeri, işlevi gören küçük bir bina oluyor. Gezginler işte buralarda karşılaştıkları şeylere şaşırıyorlar. Bulundukları köylerde kendilerine çok misafirperver davranılması. Örneğin 1833'te İngiliz papaz Francis Arundel arkadaşlarını Güney Anadolu'da bir köy pilav, haşhaş, köy pilavı ve haşhaş tohumu katılmış pekmez ve peynirin nasıl ikram edildiğini anlatıyor. Manisa'nın bir köyünde tarhana çorbası, pilav, peynir, pekmez ve yufka ikram edilmiş. Yemeği kim veriyor diye sorduğu zaman da birkaç ailenin katkısıyla meydana geldiği anlatılmış. Biri tarhana çorbası yapmış, biri pilav, başka biri pekmez. İşte biri de yufka getirmiş. Diyor ki hepsi aç yabancıları doyurmak için can atıyordu. Alman bir gezgin Truva'ya yakın bir köyde köyün muhtarı tarafından ağırlanmış ve kendisine köy odasında pilav, koyun eti, zeytin, bal ve şerbet ikram edilmiş. Özellikle hayvan kesiliyor birçok yerde misafirleri ağırlamak için. Diyarbakır'da Warrington Wilkinson Smith geleneği anlatacak. Şimdi o da misafirlere tavuk, oğlak ya da kuzu pişirildiğinde ev sahibi ve ailesi genellikle o eti yemiyorlar. Hatta sofraya bile oturmuyorlar. Ergani'de bir Kürt köyünün muhtarı vali için akşam yemeği veriyor. Ve de İngiliz jeolog ve gezgin Smith o geleneğe tanık olmuş. Diyor ki sininin kenarına taze pişirilmiş lavaş ekmeği diziliydi. Ortaya dün yediğimiz yemeğin aynısı. Pirinç, badem ve fıstıkla doldurulmuş büyük bir kuzu kebabı konmuştu. Hepimiz ellerimizi yıkar yıkamaz ev sahibimiz güçlü elleriyle etleri ayırmaya başladı ve içindeki malzemeyi avuçlayıp dışarı çıkarıp her misafirin rahat ulaşabileceği yerlere koydu. Sonra bizimle birlikte oturmayı kabul etmeyince hepimiz o da bize katılırsa ancak yemek yiyeceğimizi söyledik. Öbür türlü yemek yemeyi reddettik diyor. Sonra da o doya doya yiyip bitirmişler. Tam o sırada sofradan kaldırılarak yerine üzerinde cızırdayan düzinelerce koyun pirzolası dizili yaklaşık yarım metre çapında ayaklı demir bir tava kondu diyor. O da yetmemiş. Daha büyük, daha farklı şekilde pişirilmiş bütün bir kuzu daha gelmiş. Pirinç pilavı gelmiş yine ve de yoğurt, serinletici yoğurttan tattık. Yemeğin bitiminde beyaz dutlar sofraya kondu diyor. Tam bir şölen olmuş. Yabancı elçiler ve onların mahiyeti devletin misafiri kabul ediliyor elbette. Kaldıkları sürece de temel ihtiyaçları karşılanıyor. Avusturya İmparatoru 5. Charles'ın Kanuni Sultan Süleyman'a gönderdiği elçisi Buzbek meşhurdur. Kendisinden daha önceki programlarda söz etmiştik. 1555'ten 1562 yılına kadar kalıyor İstanbul'da. 64 kişilik elçilik heyeti var. Her ay 9 koyun, 150 tavuk, çok miktarda sade yağ, bal, şeker, soğan, sirke, safran, karabiber, pirinç, tuz, ekmek gönderiliyormuş. Günlük 109 litre şarap da sağlanıyormuş kendilerine. Ayrıca atlarına arpa ve saman veriliyormuş. Avusturyalılar koyunların 26'sı ve bal ile yağın bir kısmını satıp ele geçen parayla cuma, cumartesi ve bayram günleri yemek için balık satın alıyorlarmış. 1590'larda bir başka Avusturya elçisi yine Krekwitz var. Onun emrinde çalışan Ratislav'ın kaydettiğine göre 61 kişilik elçilik personeline günlük yine böyle bir ihtiyaçlar gönderiliyor. Çeyrek öküz, 2 koyun, 6 tavuk, belli bir miktar pirinç, şeker, bal, baharat, tuz, kuru üzüm, şarap ve yine atlara yem veriliyormuş. 17. yüzyılın sonunda Karlofça Anlaşması'nın imzalanmasından sonra da Avusturya Elçiliği'ne günlük olarak yine tahsis edilmiş bir tayinat var. O da 3 öküz, 1 dana, 10 koyun, 40 tavuk, 3 hindi, 10 kaz, 30 güvercin, 150 okka un diyor. Bu da aşağı yukarı 192 kiloya denk geliyor. 10 okka sebze yine gönderiyorlarmış. 13 kiloya denk geliyor. 1 okka baharat. O 1 okka baharat da aşağı yukarı 1,3 kilo. 110 okka odun kömürü ve bir yük odun. Bunlar da tayinat içinde verilen şeyler. Aynı zamanda iş gereği imparatorluğu dolaşan Osmanlı devlet adamlarına da aynı şekilde tayinat veriliyormuş. Örneğin Vezir Melek Ahmet Paşa 1649'da Sivas'tan geçiyor. Kentin valisi Murteza Paşa günlük 100 koyun, büyük miktarda ekmek, sebze, şeker, kahve, misk, amber ve safran vermekle kalmayıp kendisinin onuruna 3 ziyafet de vermiş ayrıca. Bir de imaretlerde külliye çalışanlarına, okul çocuklarına, medrese öğrencilerine, seyyahlara, fakirlere yemek veriliyordu. Padişahların, saray kadınlarının ve devletin ileri gelenlerinin külliyelere bağlı olarak kurdukları imaretlerde oluyor bunlar. Sıradan günlerde daha basit yemekler veriliyor. Mesela pirinçli ya da buğdaylı çorba, haşlama et gibi. Ama hep doyurucu oluyor bunlar. Cuma akşamları ve bayram günlerinde etli pirinç ya da bulgur pilavı, yanında zerde oluyor. Zırva veya pekmezli helva gibi tatlılar da veriliyor. Güney Anadolu'da Karamanoğlu, İbrahim Bey imareti gibi bazı imaretlerde de alimler ve seçkin misafirlere simit, hamur işleri veriliyormuş. Leziz yemeklerden oluşan daha zengin seçenekler sunuluyormuş. Mesela diyor ki Kastamonu'nun Çandaroğlu İsmail Bey imaretinde bu tür misafirlere çeşitli yemeklerden oluşan ziyafetler verilir. Yemek saati bittikten sonra gelenler için hazırda yemek bulunmazsa onlara bal, ceviz, peynir ve benzeri şeyler ikram edilirdi. Esir alınıp Türkiye'de kalmış 13 yıl kalmış Macar biri var. 16. yüzyılda imaretlerde verilen yemekleri anlatıyor. Bir ara verelim, ondan sonra ne anlatıyor onu konuşalım. Efendim, Açık Radyo'da Ahşaptan Betona, Mecidiyeden Jeton'a devam ediyor. Haliyle Pınar Erkan'ı dinlemektesiniz. Ve de geçmiş yüzyıllarda yemek adetleri, bayramda, seyranda, imaretlerde neler ikram ediliyormuş, onları konuşuyorduk. Bir Macar esir 13 yıl Türkiye'de kalan ve 16. yüzyılda imaretlerde verilen yemekleri gözlemleyebilmiş bir kişi ne aktarmış bize? Hükümdarların emriyle inşa edilen imaret denen hayır kurumları var. Buralarda yoksullara ve hacılara yemek veriliyor ama farklı yerlerde bu yemekler farklı çıkıyor. Etli pirinç çorbası verilen yerler var. Başka bir yerde çorba yerine bulgur olabilir. Yanına makul miktarda ekmek verirler. İçecek olarak da su verilir diye anlatmış. Kervansaray gibi işleyen yerler, aynı zamanda bazı imaretler tüccarlara, gezginlere sadece yemek vermiyor, barınma imkanı da sağlıyor. Yine İtalyan gezgin Ramberti 1534'te anlatıyor, Sultan II. Mehmet'in İstanbul'daki imareti bu türdenmiş, bir konuk evine benzer diyor. Her milletten ya da inançtan girmek isteyen herkes burada kalabilir. 3 gün boyunca yemek, bal, pirinç, et, ekmek, su ve yatacak bir oda verilir. Çeşitli milletlerden ortalama olarak günde 1000'den fazla misafirin ağırlandığı söylenir diyor. İşte ama 3 gün sonra çıkmak zorundasınız. Şahaneymiş. Buzbek de 16. yüzyılda Viyana'dan İstanbul'a gelirken birkaç imarette kalmış. Osmanlı devlet adamlarının bile yolculuklarda buralarda kaldığını anlatıyor. Hristiyan, Yahudi, fakir, zengin, hiç kimse geri çevrilmez. Kapısı herkese açıktır. Paşalar, sancak beyleri yolculuklarında buraları kullanır. Her zaman bir saltanat sarayındaymışım gibi. Misafirperverlikle ağırlandım. Konaklayanlara yemek vermek adettir. Onun için yemek zamanı gelince bir hizmetçi masa kadar kocaman ağaç bir tepsiyle çıka gelir. Tepsinin ortasında büyük bir sahanda içinde et bulunan arpa lapası olurdu. Sahanın etrafında ekmek, bazen bir parça petek balı olurdu diyor. Mesela Schweiger, bilirsiniz, Schweiger'i de konuşmuştuk. İmaretleri en hayranlık verici Osmanlı kurumlarından biri olarak görüyor. Çünkü insanlar işte ihtiyaçlarını gideriyorlar. Aynı zamanlarda yaşamış Gelibolulu Mustafa Ali de şehirlerde böyle kentlerde imaret inşa edenleri ikiyüzlülükle suçlamış. Bunun gerçek hayırseverlik olmadığını iddia etmiş. Çünkü yerel halkın, gezginlerin sahiden bir öğün yemeye muhtaç olduğu kasabalarda ya da köylerde imaretlerin kurulması gerektiğini söylemiş filan. Şimdi bir de o zamanki liberal abilerin düşüncelerini bize gösteren bir şey daha. Kavala kentinde bir imaret hakkında geç 19. yüzyıla ait bir anlatım var. Buranın mutfağıyla ilgili işte ilginç detaylar veriliyor ama bu dönemde birçok İngiliz yoksullara yardım etme konusunda eleştiriler yapıyorlar. Mesela şöyle şeyler. Medresenin yanında imarethane vardır. Her sabah saat 5'te yoksul Müslüman ellerinde birer tabakla ekmek ve pilav yardımı almak için burada toplanır. Perşembe akşamları ise bunlara ilaveten etli bir yemek de verilir. Bütün bunların pişirildiği mutfak çok temiz ve tertiplidir. Pilav pişirmek için dev pirinç kazanlar, ekmek pişirmek için tuğla fırınlar vardır. Mutfağın bitişiğinde öğütme değirmen, burada gözleri bağlı atlar eski tip bir değirmen taşını çevirirler. Bu tuhaf hayırseverlik sistemi Kavalalı tütün tüccarlarının canını çok sıkıyor. Çünkü çok yaygın bir tembelliği teşvik ediyor ve yoksulları çok bağımsızlaştırıyor. Temmuz Aralık sayısı 1888 yılına ait Cornhill magazinde çıkmış bir yazıymış efendim bu. Yoksullar niye bağımsızlaşıyor? Yemeğe, içmeye ihtiyaçları karşılandığı için birilerine kölelik etmek mecburiyetinde kalmıyorlar diye İngiliz abiler çok kızmış. Sultan II. Bayezid'in Amasya'da kurduğu bir imaretin vakfiyesinde birçok bilgi karşımıza çıkıyor 1496'da. Yemeklerle ilgili bilgiler var. Günlük tahsis edilen semiz ve taze koyun etinin yarısı kuşluk yemeği için pirinç çorbasında, diğer yarısı da akşam için bulgurla pişiriliyor. Her kişiye 50 dirhem et veriliyor. O 50 dirhem de 160 gram. Çorbalara, diğer yemeklere kabak ve havuç gibi mevsim sebzeleri, nohut ve soğan katılıyor. Her cuma akşamı pirinç pilavı zerde. Ramazan ayında safranlı baklava. Safranlı baklava mı? Ve bayramlarda aşure ve zırva ikram ediliyor. Özel misafirlere ayrıca paça yemeği, et suyu ve meyve ikram edilirmiş. O ekmekleri imaret fırınında pişiriyorlar. Bakır kazanlar, tavalar yılda 6 defa kalaylanıyor. Farklı kişilere verilecek yemek miktarları. Misafirler için 300 dirhem ekmek veriyor. O da 960 gram işte, nesi bir kiloya yakın. 2 parça et ve 2 kepçe çorba. Medrese öğrencileri için 200 dirhem. O da 640 grama denk geliyor ekmek için bu. Bir parça et, bir kepçe çorba. İlkokuldaki yetim çocuklar ve yoksullar için 320 gram ekmek her birine. Ne, 2 kişiye de bir tas yemek ve bir parça et yine veriliyormuş. O çocuklar yazın yaylaya götürüldükleri zaman onlara birkaç günlük ekmek ve pişmemiş erzak veriliyor. bir de takip ediliyorlar yani. Akşam yemeğine yetişemeyen misafirlerin her birine bir ekmek ve 160 gram bal verilirmiş. Ayrıca müdür bey takdir ederse reçel ve turşu da bunlara eklenebiliyormuş. 1470'te 2. Mehmet'in imareti tamamlanıyor. Her gün etli pirinç çorbası ve buğday aşı veriyorlar. Onun haricinde de kabak mevsiminde 40 gün boyunca her gün koruk suyuyla kabak yemeği veriyorlarmış. Yaz sonu ve sonbaharda taze yoğurt bol olduğu zaman yoğurt ve pazıdan oluşan bir yemek veriliyormuş. Bu da enteresan. Yaz sonu ve sonbaharda taze yoğurt bol oluyor da öbür zamanlarda daha mı az oluyor? Sabah ve akşam öğünleri için herkese haşlanmış koyun eti ve çorba veriliyor. Pirinç çorbasına her zaman maydanoz eklenirmiş. Buğday pirinç çorbasının malzemeleri arasında soğan, kimyon, karabiber, nohut ve sade yağ var. Cami külliyesinin misafirleri için de patlıcan, üzüm, soğan, kuzu paçayla bal, tarçın ve karanfille pişirilen kabak reçeli verilirmiş. Yine 15. yüzyılın sonu, 16. yüzyılın başında Şam usulü keşkek, sade yağlı, tatlı pilavlı zırva yine karşımıza çıkıyor. Çorum'da kurulan bir imarette keşkek, tarhana çorbası, yoğurt çorbası veriliyormuş. Ve de vakfiye pilavın karabiberli ya da safranlı olmasını şart koşuyormuş. Bir lezzet aranıyor belli ki. Öyle kuru kuru pirinç pilavı verme, karabiber kat bir lezzeti olsun, safran kat bir lezzeti olsun diyorlar demek ki. Efendim mesela 3. Ahmet'in annesi Haseki Gülnuş Valide Sultan 18. yüzyılın başında 17. yüzyılın sonlarında Mekke'de imaret kuruyor. Burada bir aşçı başı, 4 aşçı ve hasta yemeği yapmak konusunda uzman bir aşçı çalışıyormuş. Kudüs'e yakın Cavliye Camii imaretinin aşçıbaşısı Evliya Çelebi'ye göre her gün 7000 sahan yemek dağıtıyormuş. Cuma akşamları ayrıca sütlaç ve pelte de veriyorlarmış. O kadar lezzetliymiş ki bu imaretteki yemekler, yerel halk evde yemek pişirme zahmetine girmiyormuş. Birisi bunu söylediğim zaman bana çok kızmıştı. Ama öyle yani... Dışarıda imaretlerden yemek almak evde yemek pişirmekten zaten daha ekonomik. Dolayısıyla da zaten günümüzdeki gibi sistemler olmadığı için işte gazda oydu buydu filan. Mutfaklar da günümüzdeki gibi değil elbette. Ama böyle ikramları kötüye kullanmanın önüne geçmek için bazı imaretlerde yemeğin dışarı çıkarılması yasakmış. Sadece kör, felçli ya da hasta olanların yemeklerinin eve götürülmesine izin veriliyormuş. Bir de şöyle bir şey var. 19. yüzyılda ekonomik durgunluk yüzünden vakıf gelirleri azalıyor. O zaman da bazı imaretler her gün yemek çıkaramaz hale gelmiş. 19. yüzyılın hangi döneminde oluyor bu bilemiyoruz ama sultanların hepsinin büyük borçlar yaptığını biliyoruz. De Amerika'dan buz getirttiğini mesela Abdülmecit'in biliyoruz. İstanbul'da medrese öğrencilerine sadece günlük olarak ekmek veriyorlar. Cuma akşamları pilav, zerde ve zırva veriliyor. Başka zamanlarda da öğrenciler yemeklerini odalarında, mangallarda kendileri pişirmek zorunda kalıyorlarmış. Bayramlarda mahalle sakinleri yiyecek ya da odun kömürü göndererek öğrencilere destek olurlarmış. Şimdi o zırva dediğimiz şey eski bir Türk tatlısı. Sultan Orhan'dan itibaren 5-6 hükümdarın imaretlerinde Ramazanlarda zırva verilmesi vakfiyelerde yazılı. Bolca suyla yumuşak bir nişasta peltesi pişiriliyor. Sonra içine kuru razaki üzümü, kuru incir, çam fıstığı, işte pekmez veya bal konarak pişiriliyor. Ramazanlarda fukaraya çorba yerine verilirmiş. İmaret çorbası denilen şey de iki baş soğanı bir kaşık tereyağında kavurduktan sonra üzerine 9 kepçe su ekliyorlar. 2 kepçe pirinç, tuz, karabiber koyup iyice pişiriliyor. Böylece bir yemek var. Bir imaret yemeği karşımıza çıkıyor. Bu haftalık da bu kadar olsun. Haftaya görüşene kadar hoşça kalın.